Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 39.
Gazeteciler ve yazarlara o kadar dava açılıyordu ki, beraat ettirmekten bıkan yargıçlar birkaç da mahkumiyet kararı vermek zorunda kalıyorlardı. Bu Süleyman Bey'in büyük zekasının yargıçları psikolojik oyuna getirmesiydi. Gene de yargı organlarından Süleyman Bey şikayetçiydi. Biz mahkemeleri sevk ediyoruz ama mahkemeler bırakı bırakı veriyorlar. Şimdi Çetin Altan yatıyor ya, mahkum oldu ya, bu onun için açılmış yüzlerce mahkemeden birkaçıdır. Yargıçlar da insaf artık diyorlardı. Yüzlerce davadan artık bir ikisini de bu yargıçlar üstüne Süleyman Bey savcıların açtığı psikolojik savaştı. Örneğin geçen gün 1969'da yazdığım bir yazıdan yargılandım. Savcı saklamış saklamış yazıyı, nedense bu anda çıkarıvermiş. Bu savcı benim başıma bir iş daha getirdi. Mahkemeler yazılar için uzman bilir kişilere başvururlar. Bunu ya mahkeme kendiliğinden ister ya da savcı ister. Bu benim yazı için bilir kişiyi savcılık kendisi istemiş. Bilir kişi benim lehime yazıda suç olmadığına karar vermiş. Mahkemenin karşısına çıktım. Savcı ne istedi beğenir misiniz? Ben bu bilir kişinin raporunu beğenmedim. Yeniden bir bilir kişi raporu gerek demez mi? Ben sayın savcı, siz yazıyı seçtiğiniz bilir kişiye göndermediniz mi? O da o zaman bir kişi olmaktan raporunu yazmadı mı? Ben böyle bir rapor veren bir bilir kişiyi kendim seçtimse de kendim beğenmedim. Savcılık kurumları adeta meydan okuyor. Bu kurumlar gerçekten ıslah edilmeli. Hükümetlerin etkilerinden kurtarılmalı. Bu benim dediklerim savcılık kurumundan bir iki küçük örnek. Adalet adalete meydan okursa, yani o yurdun temeli olan şey var ya, bu yurdu salimen taşıyamaz. Yan yatırır ya da batırır. Son yıllarda tutuklama kurumlarımız da iyi kullanılmıyor. Haksızlıklar oluyor. Bir insanı alıyorsun aylarca, dahası da yıllarca yatırıyorsun. Sonra senin suçun yokmuş arkadaş, beraat ettin, güle güle diyorsun. Bir iki, üç beş örnek olsa ne yapalım? Kılı kırk yaran adli organlarda da böyle bir iki yanlış olabilir deyip geçersin. Tutuklama kurumları yan yattı, yukarı battığını bahane edip tutuklamayı bir gelenek haline getirirlerse işte bu da adaletin adalete meydan okumasıdır. Hele tutuklama kurumlarının tutuklamayı genellikle haline getirdikleri memleket, Türkiye gibi sayın muhbir vatandaşların en revaçta olduğu, son yıllarda tabii cirit oynadıkları bir memleket olursa, vay memleketin başına gelene, uy memleketin başına gelene. Bir de hapishaneler, tutuk evleri, orta çağ zindanlarını mumla aratırlarsa, senin suçun yokmuş arkadaş, güle güle. Hele bu tutuklamalar politik olursa, vay bu memleketin başına gelenler. Sayın muhbir vatandaş, sevmediği insanı hiç olmazsa bir ihbarla en azından 6 ay yatırıyor. En korkunç olanı adalet kurumlarının kendi kendinin üstüne çıkıp kendi geleneklerine, kendi yasalarına meydan okuması. Bir memlekete hiçbir şey batırmaz, adaletin yozlaşması kadar. En ilkel kavimler bile kendi koyduğu yasalara sonuna kadar sarılırlar. Yoksa bilirler ki kendi yasalarına meydan okuyan kavimler ayakta kalamazlar. Hele çağdaş toplumlarda adalet adaletin üstüne yürürse, bir yasa öbür yasayı yok ederse, örneğin tutuklama kurumları bilinçli olarak birer ceza kurumu gibi kullanılırsa, o toplumun şah damarı kesilmiş gibi olur. Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş ülkedir ama az gelişmiş bir millet değildir. Türk milleti krala karşı değirmence ne demiş? Berlin'de yargıçlar var demiş. Bizim adalet geleneğimizde çok çok kişi Berlin'de yargıçlar var demiştir. Çok onurlu bir geleneği vardır Türk adaletinin. Bütün karışmalara, karıştırmalara, olanaksızlıklara karşın bugün Türkiye'de yargıyı gene de büyük gelenek kurtarıyor. Ama tutuklama kurumları böyle giderse bu gidişe geleneklerin de gücü yetmez olur. Bir gün işte böyle olur ve bazı kurumlar kendi eliyle geleneği meleneği bir yana atarak kendi kendilerini yemeye başlarlar. Ben yaparım olur, tekerime kimse taş koyamaz. Doğru koyamaz ama kendi kendine karşı koyarsan adına iş gördüğün toplum da çürür, büyük kurumlar ne pahasına olursa olsun önce kendilerini kendileri korumalılar. Yargının bağımsızlığını korumak, kutsallığına toz kondurmamak önce yargı adamlarının işi olmalı. Kurumların zedelenmemesi için gerçekten yargı adamları canlarını dişlerine takmalılar. Adalet yurdun temeli, söz değil gerçektir. Yurtların, kavimlerin, obaların temeli olmuştur adalet. Balık baştan koktu muydu, ananla uğraşsan, kaldı oldu muydu, yurt gitti gider. Çağdaş dünyada artık çürümüş kurumlarla ayakta kalmak mümkün değil. Çağdaş dünya ne kadar insanı anlamakta, insana kıymakta, insafsız da, kılı kırk yarmakta da o kadar insafsızdır. Çağdaş dünyada toplumlar en çok ana kurumların üstüne titrerler. Ana kurum sakatlanırsa ayakta kalamayacaklarının bilincine tarih onları vardırmıştır. Çetin Altan hapiste zaman aşımına uğramış yazılardan dolayı yatıyor. Bunu hukuk otoriteleri yazdılar. Kanun diyor ki dediler, meclis işsüzlüğünün 178. maddesine göre zaman aşımını kesmek için mahkemeler Adalet Bakanlığı'na başvurur. Bizimkiler tutmuş bu işi savcılığa yaptırmışlar. Yani hükümetin emrindeki savcılığa. Yasa koyucusu neden savcılık dememiş de bağımsız mahkemeler demiş. Çünkü milletvekili dokunulmazlığını hükümet emrindeki savcıya vermek istememiş. Mahkemeleri daha olumlu, savcılığı mahzurlu bulmuş. Bu yanlışlık yüzünden de Çetin Altan yat babam yat ediyor. Adalet Bakanı'na geçenlerde yazdım. Hal keyfiyet böyle böyle. Türkiye'nin büyük bir gazetecisi, dünyanın tanıdığı bir yazarı, bir politikacısı böyle yatıyor işte. Ne diyorsunuz? Tıs yok. İşte bu meydan okumadılar. Sen istediğini yaz söyle. Bana vız gelir. Adalet kurumlarının zedelenmesi bir memlekette kimseye hayretmez. Toplumlarda bir takım politik güçler zaman zaman kendi milletine, halkına, dahası da dünyaya meydan okurlar. Derslerini de alır, kıçlarının üstüne otururlar ya, bu meydan okuma işine ellerinden geldiğince adalet kurumlarını karıştırmazlar. Karıştırırlarsa tez günde yıkılacaklarını bilirler. Adaletin adalete meydan okuduğu memleket, hatta kendinde dünyaya meydan okuma gücünü bulan politika ayakta kalamaz. Vietnam'da insanlığa, bütün insanlık değerlerine meydan okuyan, bütün insanlık değerlerini yok eden yönetimdeki Amerikan politikacıları Watergate'de skandalında kılı kırk yaranlar. Gene Süleyman Bey'e gelelim. Süleyman Bey çok şeye meydan okuyordu. Salt sandıktan çıktığından dolayı toplumun bütün temel kurumlarına meydan okuyordu. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak devletin başça işi değil mi? Politik cinayetler almış yürümüş, cinayetleri işleyenler ortada yok. Güvenlik güçleri milletin töhmeti altında. Aman Süleyman Bey, bu kadar cinayetin bir tek failini bile hükümet yakalayamaz mı? Yoksa Süleyman Bey, güvenlik güçleri töhmet altında Süleyman Bey'e vız geliyordu. Türkiye'de kitap dünyada en az okunur. Bunu biliyor musunuz? Çağdaş dünyada azıcık uygarlığa bulaşmış uluslarda bizim kadar az okuyan millet yokmuş. İstatistikler öyle söylüyor. Ne bilelim biz? Belki de bizden daha az okuyan uluslar var. Ha, var var. Örneğin Sudan bizden daha az okuyormuş. Hem de çok az. Sayın yöneticiler, kitap düşmanlığı getirdi koskocaman Türkiye'yi bu hale. Yunus'un, Karacaoğlan'ın, Hoca Nazreddin'in, Koca Sinan'ın Türkiye'sini bu hale. Matbaanın icadından 300 yıl sonra Türkiye'ye girmesinin bu hale düşmemizde hiç mi rolü yok sanıyorsunuz? Yasaklanan kitapların çoğunun üstünde dünyanın yarısı oturuyor. Dünyanın yarısından çoğunun hayatını o kitaplardaki düşünceler oluşturuyor. Durun bakalım ne var bu kitaplarda? Durun bakalım kardeşler. Dünyanın düşüncesini oluşturan insanlığın vardığı düşünce aşamalarından olan bu kitaplarda ne yazıyor? Çevireni, yazanı, çizeni alır da 30 yıl hapse sokarım. Sokarsın. Doğru, kaba gücüm var. Yeryüzü düşüncesini hapse sokarsın bir toprak parçası üstünde. Ama çağdaş dünyada kendi dışına atar. O da seni çağ dışı karanlığının hapishanesine sokar. Çağdaş dünyanın düzeyine onun kullandığı makineleri, teknolojiyi yarım yamalak kullanarak varamazsın. Çağdaş dünyanın düzeyinde de değilsen çağın teknolojisi seni yer kemirir. kullanmaya kalkarsın, yeryüzüne gözüne bulaştırırsın. İlle de çağdaş dünyaya kapılarını düşünce özgürlüğü yönünden açacaksın. Bir üniversite profesörünün evinde yasak kitap bulununca o profesör mahkemeye verilir mi? Sayın muhbir vatandaş, bir azizlik etmiş. Şu çağdaş dünyada bir profesörün evinde yasak kitap aranır mı? Ne tüyler ürpertici bir ilkellik bu. Ayıpların ayıbı bir millet için. Benim evimi 3 kere aradılar yasak kitap diye. İnsanlık adına, çağdaş dünya adına yerin dibine geçtim. Bir profesörün, bir yazarın evinde yasak kitap arayan kafa korkunç bir kafadır, çağ dışıdır. Biliyor musunuz, benim evimde yasak kitap vardı. Almadılar. Neden almadılar biliyor musunuz? İngilizce diye almadılar. İngilizce okuyanların başka bir özelliği olacak. İhbar ediyorum. Manifesto daha benim kitaplığın rafında öylesine duruyor. Yayın evi yönetirken çevirtmek için almıştım. Başıma bir iş gelmez sayın okurlarım. Korkmayın canım. Manifesto İngilizcedir. İngilizce. Kitap yasaklamak çağa meydan okumaktır. Danıştay kararlarına da meydan okunuyor. Zaten Danıştay kararları hükümetlerin meydan okuması için veriliyor. Danıştay, hükümetlerin meydan okumanın tadına varması için ayakta tutulan bir kurum. Yoksa ne gerekliliği var artık Danıştay'ın? Kapatmalı Danıştay'ı ama ah ah ki ah, bir gereği var. Danıştay karar verecek, hükümetler yerine getirmeyecekler. Bir iş değil mi? Bu da bir iş. Ha? İşte bu meydan okuma değil. Bu hoş bir şey. Bu Danıştay işi. Yazı amma da uzadı. Türkiye yöneticilerinin meydan okumaları o kadar çok ki hangisini sayarsın? İnsan bir kere çağ dışı düşmeye görsün. Bütün kurumlarıyla bütün insanlık değerlerine karşı koyabilir. Bütün ulusal değerlerin üstünden bir kalem geçiverir de gide gide, gidiş iyi değil. Gerçekten Süleyman Bey'in kurduğu, oluşturduğu Talu hükümetinin durumu hiç iyi değil. Sayın özgürlüksever, insan hakları büyük uzmanı, insan hakları dostu Erim hükümeti, onun yakın dostu Ferit Melen hükümetleri kadar bile iyi değil. Dünyaya, hayata meydan okuyorlar. Öğretmen kıyımı, bire amanın, istediğin kadar bağır çağır. Kazık içi bostanları trajedisi. Bre aman, çağ dışı, sen istediğin kadar bağır çağır. Kitap, hak, adalet, bağır çağır vız gelir. Güvenlik mahkemeleri, bağır çağır, çatla da patla. Haydi bakalım kardeşler, aslan yöneticiler, meydan okuyun bakalım. İşkence ve insanın insanı aşağılaması. Çağın iki yüzlülüğü mü diyelim buna, insanın iki yüzlülüğü mü? Bir çağda insanı oluşturan koşullardır. İç ve dış koşullar, bencil bir çağ yaşıyoruz. Bildiğimiz, bize doğru gelen, dünyaya geleneklerinden kopuyor. Yeni bir dünya kuruluyor çağımızda. Parlak geliyor bu dünya bize. Doğayı biraz daha yenmenin verdiği sarhoşluğun içindeyiz. Hoş bir sarhoşluk. Uzayda dolaşmak, aya varmak gerçekten insanoğlu için iyi bir şey. İnsan doğayı, evreni yendikçe elbette bir şeyler kazanıyor ve kendini kazandıklarıyla birlikte yeniliyor, geliştirip zenginleştiriyor. Ayı görmüş insanoğlu, ayı görmemiş insanoğlundan daha zengindir. Ayı görmüş insanoğlunun düşüncesi daha bir gelişmiş, zenginleşmiştir. Çağımızdaki olaylar yeni yeni dünyalar açacaktır insanlığımıza. Bununla birlikte de insan doğadan kazandıkça, insan düşüncesi zenginleştikçe çelişkiler de artıyor. Yeni çelişkiler geldikçe, çoğaldıkça insanlığımızda eski gelenekler bu yeni çelişkilerin altında kalıyor. Çelişkiler biz kazandıkça büyüyor, genişliyor, çoğalıyor. Biz doğadan kazandıkça çelişkiler giderek daha da çoğalacak. Bu görünüş insanlığımızı korkutuyor, umutsuzlaştırıyor. Bir kaynaşma içindeyiz. Gittikçe içinden çıkılmasını güç sandığımız çelişkilerin içine düşüyoruz her geçen gün. Makinenin gelişmesi başlangıçta insanlığımızı çok korkutmuştu. İnsanı yiyen, bitirecek bir öğe sanmıştık makineyi. Makinenin bir takım ellerde toplanması, yeni büyük bir sınıf yaratması, bu sınıfın da makineyi kendi adına istediği gibi kullanma olanağına kavuşması bu korkuyu haklı çıkarır gibi oldu. Makine insanlığın bütün kesimleri kendi adına kullanabilseydi, insanlığımız bugünkü gibi olmayacaktı. Ve savaş, makineyi, teknolojiyi insanlığın topunun çıkarına kullanma savaşıdır. Diyoruz ki, Bu böyle olursa insanlığımız bir büyük beladan kurtulacaktır. Savaş yoğun ve inanılmaz bir genişlikte. İnsan tarihinin en büyük savaşını günümüzde veriyoruz. Çok çekmiş insan soyu makineden çekti. Makine çok çekmiş insanın bir kısmını bir yönüyle mutlu kıldı. Bir yanının köleliği, mutsuzluğu adına. Vietnam Savaşı bu geniş, büyük savaşın somut bir örneği.
Ayrım sonu.